Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Ömer Bey, merhaba.
Günaydın Ömer. Güven Bey.
Günaydın, rica ederim.
Sizin oralarda hava nasıl bilmiyoruz ama burada İstanbul'da şu anda ciddi bir yağmur ve fırtına başlamış durumda. Onu da biz buradan size hava raporu olarak vermiş olalım.
Hazır bunu söylemişken dinleyicilerimiz için de Marmara Denizi'ndeki etkili olan fırtına nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerinde iptal edildiğini hatırlatmış olalım.
Anladım.
Evet, durum...
Teşekkürler. Diğer dinleyenler adına da burada havalar fena değil.
Öyle mi? Evet, iyi bari. Biz ama şeyin üzerinde zaten... Epey durma fırsatı da hala bulabiliyoruz. Bu Sandy süper fırtınasının evet. Neler yarattığına dair tüyler ürpertici yeni bilgilere de sahibiz. Onu da ayrıca konuşuyoruz belki. Evet, şimdi geçen hafta bıraktığımız yerden isterseniz bir devam edelim. Bu Franz de Waal'in Kapuçin maymunlarındaki hakkaniyet anlayışı üzerine yaptığı çok çarpıcı çalışma ve video üzerine birazcık daha yorum gerektiren bir durum var diye konuşmuştuk.
Tamam. Ben aslında kendi söyleyeceklerimi iyi kötü toparlamıştım. Fakat siz önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Aslında şeyi gözlemi yapan sizsiniz. Dolayısıyla belki şeyi anlatan da siz olun. Bu konuyu onun üstüne konuşalım.
Peki o zaman yani ben siz onu anlattığınız zaman bana da önceden gönderdiğiniz de Waal'in araştırma filmini seyrettikten sonra yani maymunun söylemeyi unutmuştum programda, sonradan aklıma geldi ve size yazdım. Maymunun, Kapuçin maymununun hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir davranış karşısında İşte kendisine ne ödül olarak veriliyorsa, ister para, sizin söylediğiniz gibi pul ya da yiyecek veriliyor. O haksız eylemi yapan araştırmacının kafasına atıyor doğrudan doğruya adaletsiz bulduğu şeyi. Yani bu tabii başlı başına vurgulanması gereken bir tepki, önemli bir şey ama bana daha da çarpıcı görünen şey, yandaki kafeste kendisine üzüm verilen maymuna atmıyor olması. Oysa özellikle insanlarla kıyaslama yaptığımız zaman insanların epeyce bir bölümü böyle durumlarda haksızlığın kaynağına yönelmek yerine komşu tırnak içinde kafesteki hemcinslerine saldırdığı, hatta iç savaşlar bile başlattığı oldukça sık görünen bir durum gelmişti. Ben o zaman acaba maymunlar insanlardan o küçük beyinleriyle daha mı ileri bir noktada diye de sormak ihtiyacını duymuştum.
Ama bundan önceki programlarımızda bahsettiğimiz üzere diğer kanlılık meselesinin olmadığını da ben düşündüm bu kapuçin maymunlarında. Diğer kafeste olan maymun elindeki üzümü paylaşmıyordu. Yani paylaşsaydı tamamen kapuçin maymunları benim için ideal bir ulaşılması gereken seviye olacaktı fakat... Maalesef. Sadece isyan var, paylaşmak yok.
Evet, doğru. Yani bu durumda sahiden isyan var, paylaşmak yok. Fakat isyan en azından gerçekten yani bu maymunlar dış meşakların oyununa gelmeden öyle diyelim, kim olduğunu, haksızlığın kaynağının ve failinin kim olduğunu doğru şekilde tespit ediyorlar sahiden ve isyanlarını oraya yöneltiyorlar. Bu aslında sahiden ilginç. Ben yani böyle düşünmek, daha doğrusu bu gözlemde bulunmak benim aklıma gelmemişti. Ömer Bey yazdıktan sonra bana baktım literatüre yeniden. Sahiden de böyle. Yani haksızlığa uğrayan maymun hiçbir zaman gidip diğerinin kafasına atmıyor elindeki salatalık parçasını. Bana bunu niye verdiler, bak sen üzülmüyorsun filan diye. Tersi de olmuyor. Yani aslında biz insanlar arasında bunun tersi de oluyor. Bir haksızlık durumu söz konusu olduğu zaman bazen vurun abalıya diye haksızlığa uğrayan grup ya da insan ya da şahıslar bir başka saldırıya da maruz kalabiliyorlar. Böyle bir şey de olmuyor bu hayvanlarda. Sahiden haksızlık konusundaki isyanlarını yöneltmeleri gereken kaynağa yöneltiyorlar. Bu da etkileyici bir şey yani gerçekten.
Evet, yani boyun eğmedikleri gibi isyanı sürdürdükleri gibi yanlış hedefe de yöneltmiyorlar. Çok ilginç yani.
Evet. Şimdi Can'ın gözlemine ilişkin de bir şey söyleyeyim. Belki bir, yani başka bir takım benzer tür hayvanlarla, mesela bonobo yavrularıyla yapılan bir çalışma var. Orada yeterince yiyecek, mesela işte diyelim 6 parça yiyecek verildiği zaman bonobo yavrularından bir tanesine, o 2 tanesini çıkartıp yandaki kafeste duran yavruya verebiliyor.
Evet.
Bu tür bir yiyecek paylaşma şeyi bir takım başka çalışmalarda davranışı görülmüş vaziyette aslında. Kapuçinlerde de mesela yeterince işte ne bileyim bir taraftaki kafesteki maymuna bir salatalık veriliyor, o da onu kabul etmiyor iken, diğer yandaki kafestekine işte 8 parça üzüm verilse, o da onlardan birkaç tanesini verir mi yandaki kafesteki arkadaşına? Belki de verir.
Evet, o araştırma bilemiyorum. O araştırma yapılmamış çünkü, ama sizin daha önce bahsetmiş olduğunuz sıçanlar arasında yapılan bir araştırmada da üstelik peynirdi galiba, onu da paylaştı, hem özgürlüğüne kavuşturdu ve sonradan da ödül olarak verilen yiyeceği de paylaştırdığı da en azından sıçanlar düzeyinde yapılmış bir araştırmada görebiliyorduk. Yani Can bütün nifak şeylerini sokma çabaları geçersizdir bence.
Bir sorun daha var. Onu da parantez içinde sorduktan sonra gündemimize devam edebiliriz. Bu üzümü veren elin görünmez olduğunu düşündüğümüz takdirde, yani bu bir o salatalık parçasıyla üzümü veren el görünmüyor, ama bir tanesinin önüne bir anda bir üzüm parçası düşüyor, diğerinde salatalık parçası düşüyor. Bu şekilde isyan edebilecek bir noktası olmadıkları zaman kendi aralarında kavga edebilmeleri mümkün olabilir miydi diye düşünmüştüm hafta içinde.
Evet, bu da aslında gayet güzel bir soru. Yani tabandaki bir delikten düşüyor olabilir, evet. Yiyecek. O zaman ne olurdu? O zaman salatalık parçasını kafasına atacak birisi de yok. Yani bir haksızlığın faili ortalıkta yok. Bunlar ampirik olarak ucu açık sorular.
Evet.
Yani deneyi yapıp öğrenmek lazım aslında. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey bir tahminden ibaret olur, ama okuduğum çalışmalar ışığında hayvanların birbirleriyle kavga edeceklerini sanmıyorum. Yani salatalığı alan maymun belki bunu yine yemeyebilir, kafesin dışına atabilir filan, ama kaldırıp ötekinin kafasına atacağını sanmıyorum. Fakat burada aslında çok önemli bir konuya temas ettim Can. Bu haksızlığın failinin ya da kaynağının bilinmeyen bir yerden geliyor olması, yani parametreyi böyle değiştirmek davranışı nasıl değiştiriyor,
evet,
sorusu. Bunu aklımızda tutalım, çünkü şimdi maymunları bir kenara bırakıp insanlar hakkında konuşmaya başlar başlamaz bu önemli bir nokta olarak tekrar karşımıza çıkacak.
Evet, bu değerli katkılarımızdan sonra bizim Can'la bendenizin şimdi aslında sizi dinlesek çok daha iyi olacak tabii, dinleyiciler açısından söylüyorum.
Yok, rica ederim. Şimdi ben buradan yani bu hayvanlar arasındaki hakkaniyet duygusu ya da içgüdüsünün ölçülmesi yolunda yapılan çalışmalardan bir şekilde hakkaniyet duygusunu yine yansıttığı düşünülen ama insanlar arasında oynanan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Ultimatum oyunu bunun adı. Genel olarak bu 20. yüzyılın ikinci yarısında mikro iktisatçıların ve iktisat di davranışı araştıran iktisat psikologlarının üstünde çok durdukları rasyonel karar kuramı diye bilinen böyle bir dizi oyun ve kuram var. Bunların içinde Prisoner's Dilemma diye bilinen çok bilinen bir tanesi vardır. Evet. İşte mahpusun açmazı diyelim. Bunlar genellikle insanlar arasında oynayanların bütün bilgilere sahip olmadığı durumlarda işbirliği yapmak mı yoksa kendi çıkarını bencilce korumaya çalışmak mı davranışı ortaya çıkacak, bunu araştıran oyunlar. Ultimatum oyunu 1980'lerin başında aslında bir tür pazarlık modellemesi olsun diye yapılmış Alman bir takım iktisatçılar tarafından. Pek o zamanlar dikkat çekmemiş fakat son 10 senedir filan çok üstünde araştırma yapıldı. Bunun nedeni kısmen bu neuroekonomi denen ekonomik davranışın sinir bilimsel temellerinin araştırılmasıyla yeniden gündeme gelmiş olması. Şimdi oyun kısaca şöyle. Ben bu oyun için iki gönüllü gerekiyor. Şimdi sizi gönüllü olarak şey yapmış olayım.
Lütfen tabii.
Oyuna getirmiş olayım mümkünse. Tek tek düşünün. Yani şimdi siz karşılıklı olarak oynuyor gibi değil de diyelim ben Ömer Bey sizi ya da Can seni aldım bir gönüllü olarak. Oyunu şu şekilde açıklıyorum. Cebimden bir 100 lira çıkarttım, koydum masanın üstüne. Bu 100 lira bu oyuna katıldığınız için benim size vereceğim bir para. Bu 100 lirayı almak karşılığında yapmanız gereken herhangi bir şey de yok. Bu oyun bittikten sonra da bu parayı alıp gidebilirsiniz. Bu parayla da ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Yani ister kendiniz için harcayın, ister götürün bir hayır kurumuna verin falan. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Yolda giderken etrafta da kimse yok, yolda bir 100 lira buldunuz gibi. Fakat bir parametresi daha var bunun. O da şu, ikinci bir gönüllü daha var. O da yan odada. Ona da oyunu benzer şekilde açıklamış durumdayız. Bu gönüllünün, ikinci gönüllünün paranın nasıl bölüşülmesi üzerine söyleyecek hiçbir sözü ya da otoritesi yok. Onun tek işlevi sizin bölüştürmenizi kabul ya da red etme hakkına sahip olması. Yani bu 100 lirayı ben size verdim fakat bir şekilde siz bir bölüştürme önerisinde bulunmak durumundasınız. Bu bölüştürme önerisini kabul ederse yan odadaki gönüllü, sizin söylediğiniz şekilde parayı böleceğiz. Bir kısmını size, bir kısmını yandakine vereceğiz. Siz bu yandaki kişiyi tanımıyorsunuz. Birbirinizden haberiniz yok. Bu deneyden sonra da karşılaşmayacaksınız. Ayrı kapılardan çıkıp gideceksiniz. Kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Bu durumda sorulan soru şu. Birinci soru, birinci kümedeki gönüllülere, bu 100 lirayı siz ne şekilde bölerdiniz? Yani ya madem bu karar tamamıyla bana kalmış, ben bu 100 liranın 100'ünü de istiyorum, karşı tarafa da hiçbir şey vermeyeceğim mi derdiniz? Yoksa peki hadi 90'ını ben alayım, 10'unu karşı tarafa vereyim mi derdiniz? 50-50 mi bölelim derdiniz? İşte 80'e 20 mi derdiniz? Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Fakat burada bir pazarlık aslında söz konusu değil. Çünkü karşı taraf sizin önerinizi duyduktan sonra ya evet kabul ediyorum diyecek, kendi payını alıp gidecek ya da istemiyorum deyip veto edecek. İstemediği zaman da oyun sona ermiş olacak. Yani siz o zaman peki bir dakika sen şimdi 10 lirayı kabul etmedin, hani 12 versem nasıl olur diyemiyorsunuz. Evet. Bir daha bir seferlik bir oyun. Bu 1990'ların sonundan günümüze kadar ki işte yaklaşık 10-12 senelik zaman diliminde yüzlerce binlerce insana sorulmuş bir soru deneyler çerçevesinde ve gerek kültürler arası çalışmalarla gerek nörobilimsel çalışmalarla her tarafı uzun uzun diye incelenmiş bir soru. Dolayısıyla ben önce şunu size sorayım. 100 lirayı sizin önünüze koydum. Yandaki odada da tanımadığınız, bilmediğiniz birisi var. Bu parayı paylaştırmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize kaç para ayırırsınız? Karşı tarafa ne önerirsiniz?
Ben önce cevap verebilir miyim?
Tabii.
50'ye 50. %50 eşit paylaştırıyorum. Kendime 50. Tanımadığım ve hiçbir zaman da tanımayacağım o insana da 50 veriyorum.
Peki. Can'dan da alalım cevabı.
Ben de 40'a 60 diyorum. Hazır parada yok ortada somut olarak. 40'a 60 gibi bir oranla 40'ı ben 60'ı da karşı taraftaki insana veriyorum.
Evet. Şimdi ben bu deneyi yapan bir araştırmacı olsam ve yalnız sizin gibi gönüllüler, mesela Açık Radyo çalışanlarından topladığım gönüllülerle yapsam herhalde bilim dünyasını alt üst etmişim bu sonuçlarla. Çünkü yani standart deviyasyonun da hayli dışına çıkan cevaplar verdiniz. Buna da belki çok şaşmamak lazım. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak kültürler arası olarak da aslında tutturulan averaj, insanların bu soruya 60'ını ben alayım, 40'ını karşı tarafa vereyim demesi. Genel olarak bu 60 civarında kendisine aldı, karşıya verdiği de 40 civarında gidiyor. Şimdi bir takım, dediğim gibi bu konuda çok çalışma var. Mesela bazıları kültürler arası önemli farklar olduğunu düşünüyorlar. Bir çalışmanın iddiasına göre mesela Japonya'da insanlar daha çok para vermeyi karşı tarafa vermeye yatkınlar. Daha 50'ye 50 gibi bir, yani Ömer Bey siz Japonya'ya gitseniz yabancılık çekmezsiniz. Buradan bu anlaşılıyor. Ama mesela İsrail'de averajın daha altında bu şey, işte orada mesela 70'i ben alayım, 30'u karşı tarafa vereyim falan gibi bir durum söz konusu. Fakat daha sonra yapılan bir takım çalışmalar aslında bu kültürler arası etkilerin doğru olmadığını ya da istatistik analizlerde yanlış olduğunu filan öne sürdü. Dolayısıyla bu konuda durum karışık. Bir kültürler arası, bak şöyle bir etkisi var, Japonlar böyle, İsrailler şöyle demiş olmayayım. Şey açık, bu ucu açık bir konu. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi yandaki şeye gittik, gönüllüye. Ona da ben dedim ki bak bu öbür odada oturan gönüllü kim olduğunu da bilmiyorsun. 50'ye 50 diye böldü ya da 40'a 60 diye böldü. Al senin parçan 50 ya da al senin parçan 60. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorsa alıp gidiyor parayı. Şimdi soru şu, bu gönüllünün yerinde siz olsaydınız, yani şimdi değiştirdik oyunu, siz birinci gönüllü değilsiniz, hiç unutalım oraları. Ben size geldim, siz ikinci gönüllüyken.
Evet.
Dedim ki size şöyle bir para sundu karşı taraf, kabul eder misiniz? Burada kabul edeceğiniz en küçük para nedir? 100 liranın kaç parçası size verilirse kabul edilebilir buluyorsunuz? Yani 30 dedi kabul edecek misiniz, yoksa 50'den aşağı olmaz mı diyeceksiniz? Yüzünüzde size mi versin ya da 25'e razı mısınız? Soru bu.
Evet, ben ne verdiyse kabulüm diyorum. Yüzde kaçsa.
Peki,
canım da... Sınır koymuyorum yani.
Tamam, anladım.
50-50 burada çok joker konumunda bir nokta olduğu için, bir değer olduğu için, ben gene de 60 verdiği zaman teşekkür ederim der ve alır giderdim diye düşünüyorum.
60'ın altında hayır diyorsun.
Ya bunu düşünerek zaten biraz önce söyledim ben.
Anladım. Yani karşı taraf 50'ye 50 bölelim ya da ne bileyim sen 55 al, yani kendisi 45 alsın sana 55 versin falan. 60 olmadıkça 60 ya da üstü kabul etmiyorsun.
55 dediniz şimdi. Yok yok, 60'ta hemfikirim.
Tamam, peki bunun son oluru ne? Can da öyle sorayım.
60 yıl.
60, tamam. Peki şimdi burada da sonuçlar şöyle. İnsanlar genellikle 20 ya da üstünü kabul ediyorlar. 20'den altını etmiyorlar. Kabul. Yani ben işte 15 verdim derse kabul edilmiyor. 20 ya da üstü isteniyor. Şimdi bu arada ilginç bir fark var. Birinci tür gönüllü olmakla ikinci tür gönüllü olmak arasında bir kere. Fakat belki daha önemli olan soru şu ve bu iktisatçıların akıllı davranış varsayımlarına karşı gelen belki şey şu. Şimdi siz ikinci gönüllüyseniz aslında birisi size diyor ki ya bak işte sokakta yürürken bir para buldun 10 lira mesela 15 lira 19 lira ya da 1 lira bunu almaz mısın? Alırım. Eğer alırım diye düşünüyorsanız burada yapılacak en mantıklı şey karşı taraf size ne önerirse önersin bunu kabul etmek. Yani Ömer Bey'in dediği
gibi. Evet benim söylediğim gibi.
Fakat insanlar bir şekilde %80, %20 ayrımından daha az bir şey kendilerine önerildiğinde alınıyorlar ve güceniyorlar ve kabul etmiyorlar. ve burada genellikle bana bunu mu layık gördü ya da bu nasıl haksız bir bölüşme falan tarzı bir isyan durumu söz konusu. Bu yüzden bu duygu neticesinde böyle olduğu düşünülüyor. Bunu bu tezi kuvvetlendiren bir takım ilginç çalışmalar da var. Mesela bir tanesinde bu insanlara bu oyun fonksiyonel görüntüleme cihazlarının içindeyken oynatılıyor ve beyinlerinde o sırada ne olduğuna bakılıyor. Kabul edemeyecekleri kadar düşük bir öneri getirilen insanlar bu öneriyi duydukları zaman bu insanların beyinlerinde anterior insüler korteksle anterior singulat korteks denen korteksin iki bölgesinde ekstra bir canlanma olduğu gözüküyor. Bu bölgelerde bir tanesi insanlar iğrenme duygusu hissettiklerinde insüla, diğeri de singulat kortekste acı hissettiklerinde şey yapan canlanan korteksin yerleri. Yani bir şekilde bu haksızlık duygusu böyle bir iğrenme ve acı duygusu hissi gibi bir şey yaratıyor bu insanlarda ve bu duygunun bu duygu sebebiyle kabul edilmiyor şey. Aslında 1 lirayı bile kabul etmek burada belki ekonomik olarak en akıllıca davranış olacak iken.
Bu durumda ama o zaman Açık Gazete'nin acar muhabirlerini de ikiye bölme sonucunu verdi en azından.
Güven Bey, yayından sonra tekrar yapalım şu pazarlığı.
Peki ben konuyu bitirirken şu iki çalışmaya daha değineyim. Bir tanesi oksitosin adında bir hormon var. Bu insani duygular, bağlanma, kabul etme, âli cenaplık hissi, aşk falan gibi durumlarda bu hormonun çok etkili olduğu düşünülüyor. 2007'de yapılan Claremont Üniversitesi'ndeki bir çalışmada bu oyunu oynayan insanlara burun spreyi yoluyla bu oksitosin hormonunu veriyorlar. 5 miligram, 5 mililitrelik bir hacimle. Ve bu insanlarda oluşan bu âli cenaplık hissi önerdikleri parada bir %80 artışa sebep oluyor. Yani 10 önerenler 18 öneriyor oluyorlar filan, böyle bir cömertlik hissi söz konusu. Bu da ilginç. Fakat en ilginci aslında şu, Can'ın bir önceki maymunlarla ilgili görünmez bir el verseydi filan gözlemiyle alakalı. Şu parametreyi değiştirdiğimiz zaman bu oyunda insanların davranışları tamamen değişiyor. Ben diyorum ki parayı bilgisayar rastgele bir şekilde bölüştürecek. Yani iki tane gönüllü var, A odası ve B odasında oturan. Fakat bunu bir insan dönüştürmüyor. Bilgisayara verdik bu programı. Bilgisayar işte 80 diyor. 80 olunca 80'e 20 diye bölüyoruz. 50 diyor 50'ye 50 diye bölüyoruz filan. Böyle dediğim zaman bu yalan bile olsa, yani aslında gerçekten birinci odadaki şahıs ben kendime 95 alacağım, karşı tarafa da 5 yeter dedi. İkinci odadaki gönüllü bu 5'i hayatta kabul etmeyecekken eğer böyle böldü bak yan odadaki dediğim zaman vallahi bilgisayar böyle böldü, istiyor musun, kabul ediyor musun, etmiyor musun dediğim zaman peki madem öyle alayım bari diyerek bu parayı alıyorlar. Çünkü bilgisayar böldüğü zaman ortada bir belki haksızlık var ama insani bir haksızlık yok. Yani şans böyle denk gelmiş. Yolda giderken yolda 5 lira bulmuş gibiler. Fakat öbür türlü olduğu zaman öbür odadaki insan kendine 95'i layık gördü. Bana ancak 5'i gördü. Vay bu nasıl olabilir filan diye bir yani bir an.
Alo. Alo. Maalesef şu anda kesildi ama biz şeyi konuşmaya devam edelim. Tam da programın son saniyesinde kesilme oldu. Yani bu ilginç deneyde aslında insanların kesin olarak mesela benim son söyleyeceğim yorum bilgisayarın tabii şans olarak kabul edince bilgisayarın seçtiğini kabul etmesi şans ihtimali açısından daha insanların seçiminden daha adil görünebilir ama belki de bu da bilgisayara olan büyük güvenin yani yeni tanrısal güçler bağlanması da olabilir.
Yeni tanrısal güçler olarak bahsettiniz. Bu deney sırasında benim de bilgisayar öncesi dönemde bilgisayarın yerine neler konulduğunu düşündüğüm zaman koskoca bir uygarlık tarihi gözümün önüne geldi. Hmm. Okumakta yarar var sanırım.
Tekrar duyabiliyor musunuz? Bağlantı galiba kurulamadı. Evet. Bir soru kalmıştı zaten soracağım. Onu da gelecek haftaya zaten bırakalım ve programı burada mecburen bitiriyoruz. Ultimatom oyunu neden ultimatom oyunu dendiğini tam onu soracaktım Güven Güzeldere'ye ama bağlantı koptu. Böylece bu şekilde de bitiriyoruz herhalde.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.